Ayrım 22.
Sevincin bazen ne bitirici bir duygu olduğunu Kamil Bey o gün Niyazi'yi gözleyerek anladı. Neniz var, rica ederim. Hiçbir şey, geçer şimdi. Yüzünüz bembeyaz oldu, sancı mı? Değil canım, meraklanmayın. Nedime Hanım gülmeye çalıştı. Eliyle masanın kenarını tutmuştu. Alt dudağının içini şiddetle ısırdığı belliydi. Kamil Bey hemen bütün erkeklerin böyle sıralarda kapıldıkları büyük çaresizliği duyarak yerinden fırladı. Hemen eve gitmelisiniz, hemen şimdi. Geçer efendim, geçti bile. Eve, nerede paltonuz? Duvara koştu. Kalkınız bakalım. Boyun atkımı da vereyim mi? Ya da ben ne kadar budalayım? Bir dakika bekleyeceksiniz. Bir kupa arabası bulacağım, bir dakika. Lüzumsuz yere telaşlanıyorsunuz, bir şeyim yok. Araba getireceğim, eve gidip hemen yatacaksınız. Artık bir daha buraya gelmek yok. İşleri ben yürütürüm. Olmaz. Anadolu kadınları tarlada doğururlarmış da ekin biçmeyi bırakmazlarmış. Saçmalıyorsunuz. İhsan kederinden hastalanır, hepimizi üzersiniz. Kamil Bey budala gibi durup konuştuğuna kızarak elindeki paltoyu bir iskemleye attı. Dışarı çıkacağı sırada yeni bir ağrının kadını tepeden tırnağa sarstığını fark ederek hay Allah kahretsin diye yumruğunu kalçasına vurdu. Pencereyi açıp kahveciye hemen kapalı bir araba bulmasını emretti. Çay içer miydiniz yenge? Hayır. Kendinizi hem üşüttünüz hem de yordunuz. Hele Ararat vapuru işi sizi fena zedeledi. Yalnız beni mi? Hepimizi harap etti. Baksanız Ahmet 3 gündür meydanda yok. Niyazi ağabey de perişan. Elimi öpmek istemesini hiç unutmayacağım. Avrupa'da kadınların eli öpülür ama onun davranışında çok başka bir anlam vardı. Bu yalana bilmem ki neden lüzum gördünüz. Ayıp bir iş yapmadık mı? Hayır. Esasen biz sizin verdiğiniz ilhamın kuvvetiyle hareket ediyoruz yengeciğim. Emin olun bütün kararlarımızda Nedime bacımız ne der suali önde geliyor. Bize verdiğiniz cesareti anlatamam. Mutlaka bir çare bulmak lazımdı. Size karşı buna mecburduk. Nedime Hanım sözü değiştirmek için gazete işlerine geçti. Kağıt, basım evi, satış hesaplarını kısaca anlattı. Alnı hafifçe terlemişti. Arabanın hazır olduğu haber verilince Kamil Bey paltosunu giymesine yardım etti. Nedime Hanım çıkarken bir an durdu. Karınızı biraz kibirli sanmıştım. Gözlerini öptüğümü kendisine lütfen söylersiniz. Annelerin kibirli olmaya hakları varmış. Şimdiye kadar anlayamamıştım. Siz de zannederim anlayamazdınız. Biz Karadayı ile övünüyoruz da o Ayşe ile övünmez mi? Nermin'e karşı duyduğunuz sevgiye teşekkürler. Size uğramamıza elbette izin verirsiniz. Doktor filan lazım olursa haber yollayın. Her şey hazır. Yarın kendinizi iyice bulup çıkarsanız küserim. Zaten ben sabahleyin uğrayacağım. Allah'a ısmarladık. Ahmet gelirse lütfen bana yollayın. Baş üstüne. Baskıya dikkat etsinler. Geçen hafta çamur gibiydi. Bırakın bunları. Aşağı inmişlerdi. Kamil Bey arabanın kapısını açarak kadının girmesine yardım etti. Arabacıya sıkı sıkı tembihledi. Sarsmadan götüreceksin. Hanımefendi rahatsız. Yokuştan aşağı inen arabanın arkasından bir an baktı. Şairler Leyla'lara, kamışlara, ahulara dair şiirler yazıyorlardı. Göllerde yıkanan Leyla'lara, o göllerde bir kamış olmaya, dağdan dağa kaçan ahulara dair büyük şiirler. Bunlar hep bekar da ondan galiba diye düşündü. Karısı çocuğu olmazsa insan vatanını asla yeteri kadar sevemiyor. Ortalık kararmak üzereyken Niyazi Efendi kapıyı tıklayıp girdi. Hemen yaklaşıp sordu. Hanımefendi neredeler? Hayrola buyur. Nedime Hanım'ı arıyorum. Gittiler mi? Soluk soluğa konuşuyor. Elleri heyecanla titriyordu. Kamil Bey bir felaketi haber alacakmış gibi yüreği vurarak biraz doğruldu. Bu işlere karıştı karışalı içeriye birisi girse böyle oluyordu. Ne var? Önemli bir şey mi? Kendisini mutlaka görmeliyim. Yalnız onun yapacağı bir iş. İşte bu kötü. Hele oturun bakalım. Biz yapamaz mıyız? Hayır, imkansız. İyi ama pek hasta. Kendisiyle görüşmeliyim. Ne kadar hasta olsa muhakkak kalkar. Evine gitmeli öyleyse. Kamil Bey telaşlandı. Böyle önemli bir işe Niyazi Efendi eve giderse kadının ölümü pahasına da olsa kalkacağına emindi. Kendisine güvenilmediği için de birdenbire öfkelenmişti. Kaşlarını çatarak yer gösterdi. Lütfen bir dakika oturunuz. Nedime Hanım evde yok. Eyvah, nerede öyleyse? Büyükada'da bir akrabasına gitti. Adresi? Ben de bilmiyorum. Böyle önemli bir iş çıkacağını nereden kestirecekti? Adada mı, Büyükada'da mı dediniz? Hayır, adada bir akraba. Hangi adada olduğunu söyleyemedim. Olsun, arayıp bulacağız. Bereket ki adadaymış. Niçin yahu, söylesene. Niyazi Efendi Kamil Bey'in sesindeki öfkeyi anladı. Bir an durup yüzüne baktı. Sonra karar vermiş gibi açık bıraktığı kapıyı dikkatle kapadı. Bunu yapmadan önce bir kere de koridoru gözetlemişti. Kamil Bey bir şeye hazırlanır gibi fesini düzelterek masadan kalktı. Ne var Allah aşkına? Niyazi Efendi yaklaştı. Kısık bir sesle fısıldadı. Önceki gün Ahmet'i tevkif ettiler. Ne diyorsunuz? Evet. Neden? Bu da sorulur mu? Takip altındaymış. Ararat meselesinin galiba foyası meydana çıktı. Şimdi nerede? Bekir Ağa bölüğünde. Doğrudan doğruya neyle suçlandırıyorlar? Artık o kadarını öğrenemedim. Daha doğrusu öteki meseleyle meşgul oldum. Nedime Hanım'ı mutlaka bulmalıyız. Kolay, pekala. Fakat bulursak ne olacak? Böyle bir haberi ona vermekte ne fayda var? Doğum sancıları başladı. Şimdi belki de yataktadır, ıstırap içinde. Doğum o kadar yakın olmasa gerek. Eğer çok önemliyse ben derhal adaya gider kendisini bulurum. Bunu Niyazi'nin gitmesine meydan vermemek için böyle söylemişti. %100 bulurum. Kolay. Zaten başka çare de yok. Bak kardeşim, sana bir sır vereceğim. O kadar önemli ki takdir buyuracaksın. Baş üstüne. Neymiş? Niyazi Efendi biraz eğildi. Kamil Bey'in kolunu tuttu. Düşmanın Bursa Uşak grupları yakında saldırıya geçecekmiş. Bunun planları ele geçirilmiş. Bunları son süratle Ankara'ya yetiştirmek lazım. Saldırı mı? Sanmam. Barış konuşmaları yapılıyor. Hiç değil, neticeleri beklerler. Sonra Şubat ayındayız. Hele bahar gelsin. Konferans. Konferansı bırak şimdi. Mesele gayet ciddi. Hem ne olursa olsun planlar Ankara'ya gitmeli. Planlar Nedime Hanım'da mı? Önce Ahmet'e vermişler. Ahmet, Ardiye'yi Rozalti belki bastırır diye korkarak geminin harekat günü Nedime Hanım'a vermiş. O da emin bir yere saklamış. Karadeniz postasını yapan Gül Cemal vapurunda birisine teslim edilecekmiş. Kime? Bunu Ahmet de bilmiyor. Nedime Hanım ben yollarım demiş. Ben Gül Cemal'in hareket tarihini öğrendim. Yarın öğleden sonra kalkıyor. Nedime Hanım belki de Ahmet'i bekler. Şu halde onu bu gece mutlaka bulmalıyız. Yarın öğleden sonra planları Gül Cemal'deki adama muhakkak vermeli. Kamil Bey hızla düşünüyordu. İşte önemli bir sırrı kendisine açmak zorunda kalmışlardı. Bir bakıma bazı evrakı birisine vermekten ibaret basit bir iş ama olsun. Düşmanın bu yakınlarda saldıracağına hiç inanmıyor. Londra konuşmalarının sonunu bekleyeceklerini kuvvetle umuyordu. Fazladan Nedime Hanım'ı rahatsız etmemeye de karar vermişti. Yüreğinde büyük bir rahatlık duyarak işi daha şimdiden kendi kendine kabullendi. Hiç de hazır olmadığı halde uydurduğu yalanı bir kat daha beğenerek zavallı Niyazi Efendi'yi aldatmaya devam etti. Sahi çok önemliymiş. Baş üstüne. Ben bu gece ne yapar yapar Nedime Hanım'ı bulurum. Pek fazla hasta değil sanırım. Sabahleyin ilk vapurla İstanbul'a iner. Öğleden sonra belgeleri teslim eder. Pekala, Ahmet nasıl? İyi. İşkence falan yapmamışlar ya. Hayır, şimdilik işkenceye cesaret edemiyorlar. Arkadaşlar vasıtasıyla kendisinden saati saatine haber alıyorum. Bir şeye ihtiyacı var mı? Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yalnız şimdilik Nedime Hanım'dan Ahmet'in tevkifini saklamak nasıl olur? Daha iyi. Bakın ben bunu düşünmemiştim. Saklamalıyım. Faydasız yere üzülmesin. Lakin Ahmet'in neden gelmediğini sorarsa bir yalan uydururum. Ahmet bekar olduğundan kendisinden haber alamamak garip sayılmaz. Doğru. Hay çok yaşa Kamil Bey. İzmit'e gitti demeli. İzmit'te Değirmendere'de bir iş mesela. Yeni bir parti cephane işi. Uyduruver bir şey canım. Kolay. Sen Ahmet'i görebilir misin? Hayır fakat her zaman haber alırım. Bekir Ağa bölüğünde mahpuslara bakan Teğmen ahbaptır. Korkak bir herif ama beni sever. Kimsesi yoktur. İhtiyaçlarını düşünmeliyiz. Parasız kalmasın. Oraları sen bana bırak. Ne zaman görüşeceğiz? Yarın akşam. Bu saatte. Burada. Ahmet'e işkence ederlerse diye korkuyorum. Hayır. İnönü zaferinden sonra pek yapamıyorlar. Sonra esaslı bir delil de yok. Şüphe üzerine tevkif edilmiş. Daha doğrusu Rosalti'nin haber vermesi üzerine. Hadi sen durma. Son vapur kaçta? Vapurun ne önemi var? Gerekiyorsa Erenköy'ünden sandalla geçerim. Hava iyi. Peki, şimdi ben gidiyorum. Beraber çıkmamız doğru olmaz. Ben etrafı kollarım. Belki seni de izliyorlardır. Eğer görünürde hafiye yoksa karşıdaki kahvede oturur, gazete okurum. Bundan anlarsın. Teşekkür ederim. Hemen gidiyorum. Dikkatli ol. En küçük savsaklama felaket getirebilir. Londra konferansında İstanbul hükümetinin Anadolu'ya zorluk çıkardığını yazmışsınız. Bunlar hep sırasız. Başka çare yoktu. Ali Kemal zorluğu Anadolu hükümeti çıkarıyor diye yazmıştı. Millete işin doğrusunu anlatmak gerekti. Artık o kadarını bilmem. Nedime bacı tutuklanırsa bu da vatanın düşmana teslim etmek olur. Ben kendimi asarım. Kadına dokunurlar mı? Kadına değil. 10 günlük çocuğa dokunurlar güçleri yetse. Ahmet'le ilgilen rica ederim. Hay hay. Niyazi dışarı çıkacakken döndü, yaklaştı. Seni kucaklamama izin verir misin Kamil Bey? Kucaklaşıp öpüştüler. Kamil Bey paltosuna doğru yürüdü. Fakat yarı yolda kulağının dibinde kurşun atılmış gibi sersemleyerek durdu. Nedime Hanım tevkif edilirse ben kendimi asarım. Niyazi'nin yavaşça söylediği bu sözün dehşetini ancak şimdi anlamıştı. Böyle bir felaket olsa bunu İhsan'a kim haber verebilir? Kendisi. Aman yarabbi. Zaten her gidişinde yüzüne nasıl korka korka bakıyor. Belli etmek istemiyor ama elbette kendisi için korkmuyor. Hatta bir defasında ne demişti? Nedime biraz geç kalsa ölecek gibi oluyorum. Çektiğim acıyı hiçbiriniz bütün ömrünüzde bir an bile duymamalısınız. Kendisi gitmese o zaman muhakkak Niyazi abi gider. Gene böyle heyecan içinde. Gene böyle gözlerini saklamaya çalışarak. İhsan tabii Kamil nerede diye sorar. Evet Kamil nerede? Kamil Bey küçük bir çaresizlik içinde Ahmet'e öfkelendi. Bekir Ağa bölümündeki Ahmet'e öfkelenmek bir çeşit kancıklıktı. Fakat bunu bile bile gene de öfkesi artıyordu. Delirdi mi bunlar yahu? Kadını bu işe neden karıştırırlar? Erkeklik onurunun deminden beri derin bir yara ile sızladığını anlıyordu. Demek ki bütün gayretine rağmen kendisine güvenmelerini sağlayamamıştı. Ne halt etmeli? En yakın arkadaşlarının, en yücelttiği insanların güvenini kazanmak için gidip General Franche de Espere'yi mi öldürsün? O da birdenbire karanlıklaşmış gibi ışık ihtiyacı duydu. Sobayı söndürmeye bile üşenerek paltosunu giydi. Anahtarı bırakırken odabaşıya tembihledi. Soba yanıyor, söndürürsünüz. Birisine rastlayıp lafa tutulmaktan korkarak paltosunun yakasını kaldırdı, boynunu sıktı. Niyazi Efendi idarehanenin karşısındaki kahvehanenin camekanı önünde sanki gazete okuyordu. Kamil Bey bunun etrafta hafiye olmadığı anlamına geldiğini bildiği halde gene de peşine yüzlerce sivil polis düşmüş gibi ürkerek acele yürüdü. Postahanenin önünden geçip Mısır Çarşısı'na daldı. Balık pazarının kalabalığı telaşını azaltacağına büsbütün artırmıştı. Aman yarabbi, bir insan kendi memleketinde kıstırılmış bir hayvana benzer mi? Doğruca kayık iskelesine gitmeye cesaret edemedi. Balıkçıların barbar bağırdıkları çarpık çarpık sokaklara saptı. Bunlar hep tehlikede olmayan, yüreği rahat insanlar. Hiçbirisi kendisi gibi bunalmış değil. Birkaç sokak sonra adımlarının farkına varmadan ağırlaştığını anladı. Artık başını paltosunun yakasına saklamayı da gerekli görmüyordu. Farkına varmadan kapıldığı bir meydan okuma duygusu içindeydi. Kendisini dikkatle dinledi. Tehlikede olduğu, arkadaşlarına hala güven veremediği halde en ufak bir pişmanlık duymuyordu. Dünyayı enine boyuna dolaşmış fakat bir kere bile yolu İzmir'e düşmemişti. Ankara'yı, Sivas'ı, Erzurum'u, Anadolu topraklarının hiçbir yanını bilmiyordu. Öyleyse şimdi içinde bulunduğu tehlikeyi niçin yadırgamıyordu? Vatan sevgisi dedikleri şey bu mu? Bu anlatılmaz fedakarlık duygusu. Bir çeşit korkunç spor mu? Bir köşeyi dönünce denizle karşılaştı. Haliç burada bu bulanık kış akşamında denizden başka her şeye, özellikle çamur dolu bir sel çukuruna benziyordu. Karşıda kapkara Mavna kalabalığı. Fatih Sultan Mehmet'in kendilerini karadan yürütmesini bekleyen acayip tekneler. Kamil Bey onları ne zaman uzaktan görse böyle bir şeyler düşünürdü. Yorgun bir çatana. Başı kıçı aynı biçimde yaşlı şirket vapuru. 100 paraya adam taşıyan hantal kayıklar. Birisine de kendisinin bineceği, daha doğrusu sığınacağı yeşil, sarı, kırmızı çizgili İstanbul sandalları. Adımlarını daha da yavaşlatarak kayıkçılardan bir namuslu yüzlüsünü araştırdı. Halbuki müşteriyi sıra ile aldıklarını biliyordu. Sıra bir yaşlı kayıkçıdaydı. Aksakallı, uzun burunlu bir adam. Burnuna bakılırsa Laz olduğu muhakkak. Bir gün böyle bir yaşlı sandalcının sandalında giderlerken Kamil Bey adamın yüzündeki nurdan yavaş yavaşça bahsedecek olmuştu da Ahmet Fransızca "Bırak romantizmi, herif belki kan davası gütmek gayretiyle iki kişi vurmuş da buraya kaçmış bir katildir" demişti. Sandal iskeleden ayrılınca Kamil Bey fısıldadı. "Un kapanına." Bunu birdenbire düşünmüştü. Akşam vakti karşıdan karşıya o kadar çok sandal kayık gidip geliyordu ki takip edilip edilmediğini anlamak için daha tenha bir iskeleye çıkmaktan başka çare yoktu. Bir cigara yaktı, bir tane de kayıkçıya vermek istedi. İçmiyormuş. Neyleyim, yiyecek bir şey bulamadıktan sonra. Bu cümle nereden aklında kalmıştı? Hüseyin Cahit'in Hayat-ı Hakikiye sahnelerini yazdığı sıralarda şekerin okkası 40 paraymış. babasının Serence Bey yokuşundaki konağında 30 Ramazan kapılar gelene geçene açık tutulur. İftardan sonra bütün misafirlere birer mecidiye de diş kirası verilirdi. Öyleyken yiyecek bir şey bulamayanlar olurmuş meğer. İşte belli bir şey. Bu pis dünyaya, bu pis deniz pek yaraşıyor. Kamil Bey bocaladığını anlıyordu. Duygularını dizginlemeye çalıştı. Gözlerini kısarak kendisini gizlice azarladı. Ne oluyor efendi? Sen Ahmet'in tevkif edilmesinden korktun. Bu korku arkama ilk takıldıkları akşam duyduğun korkunun sürüp gitmesi. Tüh, Allah belanı versin. Kayıkçı kürekleri bırakarak ceketini çıkardı. Yamalı ceket bu geniş omuzları nasıl da saklıyormuş. Pehlivanlarda da böyledir. Kürekler telaşsız inip çıkıyor, sandal kuvvete boyun eğmiş, genç bir kadın gibi oynak ama istekli. Atladı damen tutup üç çifte bir zevrakçeye, geçti sandım mahnev. Ya da eyvah şu üç çifte kayık aldı kararım şarkı okuyup. Acaba Nedim devrinde insanların arkadaşlarını tutuklamazlar mıymış? Kocası mahpusta bulunan gebe Nedim'e yengeler galiba tehlikeye düşmemişler. İyi ama ilk hatırladığı beyit geçenlerde yazılmış bir gazelden, mahur gazelden. Bozguna, çöküntüye, orospuluğa rağmen mahurdan bir gazel. Şair Nedim Efendi'ye gelince bir ihtilal de damdan dama atlarken düşüp öldüğü ileri sürülür. Şair ne demiş? Aç midelerden doğar nur topu ihtilaller. Öyleyse bir tek lale soğanının bir altına satıldığı devirde de açlar varmış. Hem de nasıl açlar? Lale devrini Nedim Efendi'nin başına geçirecek kadar kalabalık açlar sürüsü. Çek bakalım ihtiyar. Devirler birbirine benziyorsa suç kimin? İyotlu deniz havası gittikçe basan karanlık sinirlerini yatıştırmış olmalı ki yavaşça iyimserlik başladı. Artık Ahmet'in tevkifi bile olağandı. Nedime Hanım'la kendisi de hiçbir tehlikeyle karşı karşıya değillerdi. Anadolu'da zafer muhakkak. Bütün bu başından geçenler ileride Ayşe için heyecan bile vermeyecek basit hikayeler olacak. Açlığını duydu. Yiyecek bir şey olmadığına üzüldü. Canı rakı da istiyordu. Eve giderken bir şişe götürmeye karar verdi. Haliç şirketi vapurunun dalgasıyla sandal sallanınca oh ne güzel dedi. Başka bir sandalın Unkapanı Köprüsü'nün yanındaki tenha iskeleye yanaşmaması keyfini büsbütün arttırmış, bozuk para çıkarmak bahanesiyle buna iyice emin olmuştu. Rastlantıda uygun gidiyordu. Hayvanları güçlü bir fayton müşteri bıraktı, 3-4 adım ilerisinde. Seslendi. Yumuşak minderlere yerleşince güveni arttı. Şimdilik bu kadarı yeter. Çek bakalım Nişantaşı'na ahbap. Beyoğlu Caddesi elektriklerini keyifle cömertçe yakmıştı. Kaldırım yabancı üniformalılarla, camekanlar yabancı renklerle doluydu. Kamil Bey 1 milyon kederli insana karşı bu bir karış sokağın kışkırtıcı yıl ışıklığına şaştı. Birkaç yıl önce bizim subaylara sürtünen kızlar şimdi başkalarının peşindeler. Bu dünyada alınıp satılan malların en eskimizi kadın eti. Bir de yalan. Elini çenesine götürdü. Peki kendisi bu akşam Niyazi Efendi'ye ada yalanını nasıl da kolay söyledi. Haydi Nedime Hanım'ı rahatsız etmemek için yalan lazımdı denilsin. Ada kelimesi nereden çıkıyor? Tıpkı rüyaya benzeyen bir hal. Öyleyse yalan da biz farkında olmadan içimizin içinde kendi kendine hazırlıyor. Budu kadar doğru bir işte. Bu kadar doğru adamlara karşı bile bazı bazı yalan lazım oluyordu. Şimdi gittiği yerde de bir sürü yalan söyleyecek, kendisinde böyle bir kötü huyun varlığını birisi ileri sürseydi sahiden gücenir, şiddetle inkar ederdi. Yalan dünyada en iğrendiği şeydi. En adi korkaklığın en adi görünüşü. Kadına da erkeğe de yaraşmayan bir ruh sefaleti. Meğer herkes gibi kendi içinde de böyle yaman bir yatkınlık varmış. Ahmet hastalanmış da haber yollamış olacak. Hastalığı da pek değersiz bir şey, nezle. Yalanını belli etmemek için sözü hemen Niyazi Efendi'ye getirmeli. Nedime Hanım, Niyazi Efendi'ye ait her söze diğerlerinden daha fazla önem verir. Nişantaşı'na geldik beyim. İyi, pekala. Az kalsın sağa sap, sola falan gir diyecekti. Kendisini topladı. Pekala, durunuz, bakkala uğrayacağım da. Bu söz pek gereksizdi. Düpedüz acemilik. Parayı verdi, ilk sokağa saptı. biraz dolaştı. Sonra kocası mahkum edilmiş bulunan, yani tevkif edilen Ahmet'le tanıştığı bilinen Nedime Hanım'ın da gözetlenmekte olabileceğini hiç aklına getirmeden kapının zilini güvenle çaldı. Kim o? Açınız. Kimi aradınız efendim? Nedime hanımefendiyi göreceğim. Kapı arandı. Yaşlı bir kadın göründü. Hanımefendi rahatsız. Biliyorum, ben yabancı değilim. Gazetede beraber çalışıyoruz. Aa, siz misiniz? Buyurun. İçeri girip kapıyı hemen kapattı. Yatakta mı hanımefendi? Hayır. Özür dilerim. Kendilerini mutlaka görmem gerekiyor. Pek az, birkaç dakika. Taşlıkta huysuz bir araba atı gibi ayaklarını vurarak bekledi. Tavandaki abajurdan kırmızı bir loşluk dağılıyordu. Merdivenin üst basamakları karanlıkta kalmıştı. Kadıncağızı telaşlandıracağız. Nedir bizden çektiği diye düşündü. Bu sözü Nedime Hanım için kaç kere tekrarlamak zorunda kalmıştı. Buyurun efendim. Kamil Bey paltosunu çıkarmamayı bir an düşündü. Sonra çok kalmamak için öylece yukarı çıktı. Salonda soba yanıyordu. Nedime Hanım sarı kumaştan bir uzun hırka giymişti. Merakla yüzüne baktı. Hayrola Kamil Bey? Bir şey değil hanım yenge. Şöyle uğradım. Bir iş çıktı da. Ne gibi? Sizden sonra Niyazi Efendi geldi. Pek sıhhatliydi, neşeliydi. Anadolu'dan iyi haberler almış. İnönü zaferinden beri Avrupa'da fikirler bizden yana dönüyormuş. Konferanstan umutlu. Otursanıza, konferanstan ne umabilirmişiz? İzmir'in geri verilmesinden falan söz ediliyormuş. Siz nasılsınız? İyiceyim. Beni siz bu yakın ilginizle zaten sahiden hastalandıracaksınız. Ahmet uğramadı mı? Ahmet mi? Hayır. Hastaymış galiba diyecekken İzmit'e gitti, yalanına uyduruverdi. Gelmedi ama haber yolladı. Acele bir iş için İzmit'e gitmiş. Sesini alçattı. Bir önemli cephane işi. Niyazi Efendi ile haber yolladı. Onları bana teslim edeceksiniz. Neleri? Düşman saldırısı hakkında bazı kağıtlar varmış, planlar. Yoksa siz benim hasta olduğumu gene ileri mi sürdünüz? Kime karşı? Hayır. Galiba Ahmet tahmin etmiş. Saklamayın, hiçbir iş göremez demişsinizdir. Gülerek başını salladı. Siz bu yufka yüreğinizle artık benim canımı sıkıyorsunuz. Ahmet'in böyle bir haber yollamaması lazımdı. Hadi söyleyin doğrusunu. Evet, biraz yalan var. Ahmet kelime kelime böyle söylememiş. Sadece Kamil onları alsın da Gül Cemal'deki arkadaşa versin gibi. Baş üstüne dedim. Neden utandınız? Sizden sakladığımız için mi? Evet. Sonra düşündüm. Haksızlığımı anladım. Bu haber bir anlamda kapalı, bir anlamda açıktı. Benim böyle belgelerden haberim olmadığını Ahmet biliyordu. Bilerek niçin bu haber yolluyor, şu halde benden gizli değil dedim, sevindim. Size bu sevinci anlatamam.